Kalbi Hayat. Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programı başlıyor.
Hayırlı ve bereketli günler aziz dinleyenlerim. Kalbimizi konuşuyoruz. Ömrümüzün adeta nakış nakış kendisine işlendiği yüreğimizi, yaptığımız her amelin bir şekilde orada iz düşümler bıraktığı gönlümüzü gündeme arıyoruz. Bugün inşallah Rabbimiz izin verirse kalbin günahla ilişkisi, diğer bir ifadeyle günahkar kalp, günahlarla bir şekilde yaralanmış kalpten konuşacağız. Türkçemizde günah kavramı olarak dilimizde geçen ve Kur'an terminolojisinde ise genel olarak Arapça ifadelerle, Arapça kelimelerle cünah, ithim, zemb, masiyet, hata, essu, fahişe, seyyie ve cürm ve benzeri kelimelerle ifade edilen bir meseledir günah meselesi. Elbette Kur'an-ı Kerim'de Türkçe'de hemen günah deyiverdiğimiz fiillerin, sözlerin Arapça'da çok farklı kelimelerle ifade edilmesi bir yönüyle günahın şekline, derecesine ve cezasına göre farklı isimler olarak ifade edilmiştir. İyi ya da kötü her türlü fikir, eylem ve davranışın doğrudan ya da dolaylı olarak kalple bağlantılı olduğu daha önceki programlarımızda da sık sık vurgulanmıştı. Dolayısıyla biz burada şimdi bu kelimelerin etimolojik anlamda köklerine hepsinin birden inecek değiliz. Belki kalbe doğrudan nispet edilen isim kelimesi üzerinde biraz yoğunca duracağız. Âthimun kalbu ifadesi geçiyor çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'da kalbin bir şekilde günahkar olması. Bu kelimeyi biraz daha genişçe izah edebiliriz. Diğer kavramlara, Kur'an kavramlarına ise yer yer belki telmihlerde bulunacağız, işaretlerde bulunacağız. Ama derinlemesine bir inceleme fırsatımız burada söz konusu olmayacak. Zaten programımızın muhtevası akademik bir muhtevadan ziyade bize faydalı olacak sonuçları ön plana alan bir program olması münasebetiyle böyle bir yol ve yöntem belirlemiş olduk. Gereksiz uzatmalara, detaylara inmeyeceğiz. İnsanın şeytana uyarak veya kendi nefsinin lüzumsuz arzularına uyarak yaptığı her amele günah adı verildiği gibi kişinin dünyada ya da ahirette cezaya çarptırılmasına sebep olan, içtimai yapıyı zedeleyen, İlahi nizama isyan anlamına gelen ve Allah ile kul arasındaki perdeleri artıran her türlü davranışa da günah denilmiştir diyebiliriz genel olarak. Günah, meşruiyetini Allah'ın varlığından alan her şeye saldırı ve gayrimeşru olma keyfiyetini yine Allah'tan alan her şeyi işleme, irtikap etme ameliyesidir. Alimlerimizden İmam Nablusi günahları dört grupta değerlendirir ki genel bir çerçeve vermesi bakımından iyi bir tasnif sayılır. Der ki günahlar şu dört grupta değerlendirilir. Bir, hilaf-ı evla, yani yapılması daha faziletli olanın aksini yapmak. Yani faziletli olanı, daha faziletli olanı bırakıp daha az olana yönelmek. ya da ehem mühim sıralamasında ehemmiyetli olandan vazgeçmek. Bu tenzihen mekruh diye isimlendirilir daha çok. Yani aksini yapmak daha güzelken siz onu yapmıyorsunuz. Efendim daha alt derecede bir amel ortaya koyuyorsunuz. Buna tenzihen mekruh diyor kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız. Helale yakın mekruh. İstenmeyen bir şey aslında ama yine de efendim bir şekilde işleniyor. Dolayısıyla buna tenzihen mekruh ya da hilaf-ı evla diye bir tarif getiriliyor ya da tanımlama yapılıyor. İkincisi sagira dediğimiz küçük günah. Küçük günahlar. Sagairdir çoğulu Arapça olarak. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Bu küçük günahlar hadislerde de çok geçer. Bunun anlamı mutlak olarak haram kılınmamış. Yani Cenab-ı Hakk'ın kesin olarak haram kıldığına dair delillerimiz yok. Haram kılınmamış bu suçlar Allah Teala dilerse bunu işleyenlerin bir şekilde cezalandırılmasını murad edebilir, isteyebilir. Küçük günah diye isimlendirilir buna. Bu nevi günahlara. Üçüncüsü kebira dediğimiz büyük günahlardır. Mutlak olarak haram kılınan günahlardır. İşte içki içmek gibi, haram yemek gibi, kul hakkına girmek gibi, zinaya düşmek gibi, hırsızlık gibi, yalan söylemek gibi. Bunlar daha çok büyük günahlardır. Bu büyük günahlar kişi ölmeden önce samimi bir tevbe ile Cenab-ı Hak'tan affını ister ve halini ıslah ederse kişi istiğfar eder, affet ya Rabbi diye Cenab-ı Hak'tan af talep eder ve bir daha o nevi günahlara düşmeme azmi cezmi kastı içinde olursa efendim bu günahların affedilebileceği beyan edilir ki Cenab-ı Hakk'ın bir ismi şerifi Ettevvab'tır. Yani tevbeleri çok çok kabul eden bir Rabbimiz var elhamdülillah. İnsan da günah işleyen bir varlıktır. Günaha düşen bir varlıktır daha doğrusu. Bilerek ya da bilmeyerek insan bu nevi günahların içine düşer. Zaten günah işlemeyecek bir yapıda yaratılmamışız. Bu sebeple Cenab-ı Hak sürekli kullarına tevbeyi hatırlatır. Yeniden adeta ayağa kalkmayı, Rabbe yönelmeyi, Rabbin rızasını arzulamayı, gazabından korunmayı bize hatırlatır. İşte kebira bu anlamda büyük günahtır. Tevbe ile Cenab-ı Hakk'ın izniyle affedilebilir. Kul hakkı olmadığı sürece tabii. Kebira'da ısrar edene ahirette azap vardır. Bilerek bu büyük günah işlemeye devam eden kişi elbette imandan çıkmış olmaz. Ehli sünnet alimlerimizin görüşlerine göre. Yine mümindir o ama günahkar bir mümindir. Eğer büyük günahta sürekli ısrar ederse, tevbeye yanaşmayacak olursa ahirette azaba düçar olur. Fakat yine de Allah dilerse affedebilir. Bunun önünde bir engel yok. Yüce Rabbimizin affının sınırlarını kul olarak biz çizemeyiz. Dördüncü grup, yani günahtaki dördüncü kategori, küfür ve inkar kategorisi artık. Bu kişiyi mümin olmaktan çıkaran şirk ve inkar gibi büyük suçlardır ki, tevbe edilmezse işleyenlerin azaba çarptırılmaları muhakkaktır. Yani kafir olarak öbür aleme göçen ya da müşrik olarak Allah'a ortak koşarak bir şekilde öbür aleme göçen kimseler mutlaka bir azapla, hem de ebedi bir azapla karşılaşacaklardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinin insanın olumlu veya olumsuz tüm davranışlarının, ki Kur'an buna kesb tabir eder daha çok, men kesebe diye geçer ayetlerde orijinal ifade olarak. Bütün de bu anlamdaki davranışların nefsinin lehinde ya da aleyhinde sonuçlar ortaya çıkaracağını vurgular Kur'an. Elbette müsbet davranışlar bizim hakikatimizin, ki nefs Kur'an'da insan hakikati anlamında kullanılır, öz hakikatimizin lehinde efendim sonuçlar üretir. Güzel davranışlarımız, Rabbimizin razı olacağı, bizden yapmamızı istediği ameller güzel sonuçlar olarak bize dönerken, haramlar, Rabbimizin istemediği davranışlarımız, amellerimiz ise nefsimizin, yani öz hakikatimizin aleyhine sonuçlar verirler. Kur'an-ı Kerim müsbet davranışları kişiyi yücelten, arıtan, cennete ve hakka ulaştıran vasıtalar olarak gösterirken, günah diye ifade ettiğimiz menfi duygu, düşünce, söz ve amelleri insan sırtına yükletilmiş birer yük ve onun yükselmemesi için adeta eteğinden tutan, aşağılara çeken, hatta cehenneme sürükleyen ağırlıklar olarak Kur'an bize takdim eder. Günahın sonucunu görmek bakımından Kur'an'ın kıyamet sahnesinde sunduğu günahkar insan portresi de dikkat çekicidir. Şöyle bir tablo göz önüne getirebiliriz. Günahkar insan o gün sırtında taşıdığı ağır yükler sebebiyle beli kırılacakmış gibi perişan bir şekilde yerde sürünerek yürümeye çalışan ve bu arada birilerinin kendisine yardım etmesi ve yükünü hafifletmesi için çığlıklar atan bir insan görünümündedir. Halbuki o gün kimse kimsenin yükünü çekmeyeceği gibi yakın akrabaların bile birbirinden kaçacağı bir gündür. Çünkü herkesin kendine yeter bir derdi olacaktır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan davranışlarını genel olarak nefs adını verdiği insan hakikatleriyle irtibatlandırır. Bu davranışların sonuçlarını ise bizim nefis çekirdeği diye ifade ettiğimiz, nefsin özü, merkezi, lübbü, adeta çekirdeği diye ifade ettiğimiz kalp kavramı ile ilişkilendirir. İşi yapan, eden o nefs, iç bütünlüğümüz, benliğimiz, bütün varlık hakikatimizdir. Bu maddi bedenimiz, elimiz, gözümüz, ayağımız, diğer uzuvlarımız o amelleri işlemeye birer vasıta, birer alet. Bunların arka planı nefs hakikatimiz, yani öz benliğimiz, zatımız. Fakat bunların amellerin sonuçlarının kaydedildiği ya da bir şekilde sonuçlarının iz bıraktığı yer ise o da tam o nefs hakikatinin, öz hakikatimizin tam da merkezinde bulunan çekirdek merkez diye ifade edebileceğimiz kalp. İşte burayla ilişkilendirir Cenab-ı Hak. Yapılan ameller sonuç itibariyle kalpte bir şekilde kendini gösterir. Yani bilinçli olarak yapılan her amel kalp üzerinde cinsine göre müsbet ya da menfi bir iz bırakmaktadır. Mutaffifin suresinin 14. ayetinde bu ilişkiyi açık bir şekilde görmek mümkündür. Cenab-ı Hak buyurur ki bu ayette, kella bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Hayır, doğrusu onların işleyip kazandıkları kötü şeyler kalplerinin üzerine pas oluşturmuştur. Yani yapıp ettiği şeyler netice itibariyle eğer menfi şeylerse, Rabbimizin istemediği, arzu etmediği, razı olmadığı hususlarsa, sonuç itibariyle insan öz benliğine, insanın öz benliğinin çekirdeğine bir pas olarak geri dönmektedir. Bu ayetin nebevi bir izahı diyebileceğimiz şu hadiste dikkat çekicidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti izah sadedinde buyurur ki, İnsan bir hata işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şayet el çeker, bağışlanma diler ve tövbe ederse kalbi cilalanır. Böyle yapmaz da tekrar hatalara yönelirse siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. İşte Cenab-ı Hakk'ın hayır, doğrusu onların işleyip kazandıkları kötü şeyler kalplerinin üzerine pas olmuştur diye zikrettiği ayetin orijinalinde geçen reyn hakikati budur der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ki biz bunu pas diye tercüme ettik. Demek ki işlenen günahlar kalbe pas olarak geri dönüyor muhterem dinleyenlerim. Öz cevheri kapatıyor. öz cevheri gölgeliyor, perdeliyor. İnsanın idrak merkezini adeta çalışamaz hale getiriyor. Kalp gözünün önüne zifiri bir karanlık çöküyor. Günahlar böyle sonuçlar üretiyor. Artık gözü kapanan, idraki kapanan, akletme özelliği kaybolan insan hangi çukurlara düşeceği belli olmaz. Daha doğrusu manevi çukurlar. Ki o manevi çukurlar insanı esfeli safiliğine alır götürür. Aşağıların aşağısına doğru yuvarlanır insan. O yuvarlanmanın temelinde işte bu kalp çekirdeğinin günah kirleriyle kapanması yatar. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olarak bilinen, hemen hemen tam Kur'an-ı Azimüşşan'da bir sayfedir. Müdayene ayeti diye bilinir bu ayet. Bu ayette şahitlik konusu geniş bir şekilde ele alınır. Bir sonraki ayette de şahitlerin bildiklerini gizlememeleri istenir. Aynı ayette şehadeti gizleyen kimselerden bahsedilirken وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهَا هُ عَاتِمٌ قَلْبُهُ Kim o şehadeti gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Buyurularak bu isim kelimesi atimun diye buyurularak doğrudan kalbe nispet edilir. Yani onun kalbi atim, yani kalbi günah işlemiştir. Kalbi bir şekilde o günahın sonuçlarıyla buluşmuştur. Ayette geçen o isim kelimesi Arapçada kelime anlamı itibariyle kuyruğundan tutmak anlamına gelen ve kişinin geri kalmasına ve sorumlu tutulmasına sebep olan amel hakkında kullanılan zemp kelimesiyle açıklanır. Evet, zemp de günah demektir muhterem dinleyenlerim ve kuyruk anlamına da gelir. Aslında burada bir ince bir mana çıkarılabilir. Sanki Yüce Rabbimiz günahı insana yakıştıramıyor. Ya da insanı insanlıktan yavaş yavaş çıkaran, kuyruklu varlıklar safına katan bir şey olarak telmih ettiriyor, işaret ediyor adeta. Ve her bir günahın insanda bir şekilde adeta kuyruk oluşturduğu gibi bir sonucu anlamamızı ister. Nitekim ayet-i kerimelerde Rabbimiz o anlayışsız kalpler, bir şekilde çalışmayan kalpler sahibi olan kimselerle ilgili onlar dört ayaklı hayvanlar gibidirler buyurarak sanki onları insan safından yavaş yavaş hayvanlar safına doğru indirdiğini Rabbimiz bize hatırlatır. Öyleyse o günah Rabbimizin Kur'an'da yine zemp kelimesiyle ifade ettiği ve kuyruk anlamına da gelen o günah insaniyete yakışmayan, insan hakikatiyle buluşmayan, insan fıtratıyla buluşmayan, insanın şerefiyle, mükerremiyetiyle bağdaşmayan haller. Rabbine karşı küstahça işlenen davranışlar, bunlar insanı insanlıktan çıkaran ve insanın kalbini kapatan, insani kalbi, sultani kalbi kapatan hususlar. Bu kelimeye yapılan izahlar, tefsirlere ve tarifat kitaplarına baktığımız zaman isim derler, isim ve günah sevaptan geri bırakan fiildir. İnsan bir ameliyle sevap kazanabilecekken eğer ondan mahrum kalıyorsa bir günahın içine düşüyor demektir yavaş yavaş. Helal ve mübah olmayan ameli işlemektir demişler. Evet, yapılan ameller sevap da getirmeyebilir, günah da getirmeyebilir. Biz bu amellere mübah deriz. Ama yaptığı iş kişinin hem helal değil hem de mübah değilse o zaman günahtır. Demek ki ameller üç grupta mütalaa edilebilir bu çerçevede. Bir, helal ameller vardır, yapılması istenir. Tertemiz amellerdir onlar. Bir de sevap ya da günah getirmeyen, serbest bırakılan ameller vardır. Ama bir üçüncü kategori vardır ki onu yaptığınız zaman günahın içine düşersiniz. Bir diğer izah, şer'an ve fıtraten kaçınılması gereken şeydir günah. Hem Kur'an ve sünnet yapılmasın dediği halde yapmıştır kişi, günaha girmiştir. Ya da temiz insan fıtratı, aklı selim, zevk-ı selim dediğimiz efendim insanın, normal düşünen bir insanın yapmaması gereken şeylerdir ki çoğu zaman onlar da efendim aklı selime uymayan hususlarda zaten günahlar arasına girer. Zulüm ve katil gibi zararı başkasına dokunan ve kasıtlı olarak işlenen büyük günahlardır demiş bazı alimlerimiz isim kelimesi hakkında. Bir başkası sahibinin kınanmasına ve kötülenmesine sebep olan şeydir. Yani onu yaptığınız zaman efendim samimi müminler nazarında, Allah nazarında, Resulullah nazarında kınanan kimse haline dönüşüyorsunuz. İşte bunlar günahlardır. Bir diğer izah, Rabbin kendisi üzerindeki hakimiyet hakkını unuttuğu sırada müminden sadır olan itaatsizlik halidir. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı bir nevi isyana, onun emirlerine karşı bir şekilde isyana düşmektir. Günah budur. İsmi, yani bu isim kelimesini meşru olmayan şeyi yapmaktır şeklinde tanımlayan bu kelime bilimci araştırmacılardan İsutsu, buna delil olarak kelimenin Kur'an'da daha çok ahkam ayetlerinde geçtiğini ve haramla irtibatlandırıldığını gösterir. Der ki, dolayısıyla der, Kur'an ve sünnette çizilen hudutların aşılması, işte isim günahı, yani kalbi karartan günahlar bunlardır esas der. Bununla beraber bu isim kelimesinin, Kur'an'daki günah anlamındaki isim kelimesinin yer yer küfürle de ilişkili olduğu zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin geçtiği ayetlere bakarak Nablusi'nin tasnifine göre isim kelimesinin kebira ve küfür derecesinde olan günahlar için kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani daha çok büyük günahlar. Elbette küçük günahların da kendine özgü bir şekilde kiri vardır. Bir şekilde o günahlar da kalbi karartırlar. Ama esas tabii içine işleyen, adeta kalbi atıl hale getiren, fonksiyonunu yerine getiremeyecek hale dönüştüren günahlar, büyük günahlar, küfür ve şirk gibi günahlardır. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Nitekim şirk, içki ve kumar, zaruret olmadan leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların etlerinden yemek, günah sözler, iftira ve yalan haber, kötü zanda bulunmak ve kendi suçunu başkasına atmak gibi günahlar Kur'an'da daha çok hep bu isim kavramı ile ifade edilmiştir. İslam alimleri de genel olarak Allah'a şirk koşmak, iftira etmek, şahitliği gizlemek ve haksız yere adam öldürmek gibi günahları büyük günahlar başlığı altında incelemişlerdir. Muhterem dinleyenlerim, şimdi kısa bir ara vereceğiz. İnşallah ikinci bölümde aynı konuya devam etmiş olacağız.
Kalbi Hayat kısa bir aranın ardından devam edecek.
Şimdi girdim erenler me. ona Allah gerek cihan kar etmez. Benim gönlüm didar ister eylenmez. Derviş oldum gezdim dâile taşı. Bilmez misin Yunus Emre halini? Hay medet, gece gündüz zikreyler cemalini, gece gündüz zikreyler cemalini. Ah görebilsem Allah'ın didarını, hay medet, bana Allah gerek cihan kar etmez. Benim gönlüm didar ister eylenmez. Bana Allah gerek cihan kar etmez. Benim gönlüm didar ister eylenmez.
Kalbi Hayat devam ediyor.
Tekrar merhabalar muhterem dinleyenlerimiz. Kalp ve günah arasındaki bağlantı meselesini gündemimize aldık. Ve kalbin günahlarla kaplanması ve günahkar kalp haline dönüşmesi sürecini işliyoruz. Burada tabii birinci bölümde üzerinde kısaca durduğumuz bu büyük günah meselesini kısaca biraz daha izah etmekte fayda var. Çünkü büyük günahın tarifini ve nelerin büyük günah sayıldığını kitaplarımızda çok farklı şekillerde görüyoruz. Hocalarımızdan Sadık Kılıç Bey'in Kur'an'da Günah Kavramı isimli bir eseri var. Bu eser doktora tezi olarak hazırlanmış. Ve buradan kısaca konuyu özetleyecek olursak, İslam alimleri hangi günahın kebira yani büyük günah olduğu hususunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Kendisine karşı günah işlenilen Allah Teala'nın azameti itibariyle bütün günahların büyük olduğu, binaenaleyh büyük küçük diye bir ayrıma gitmenin gereksiz olduğu görüşleri vardır mesela. Özellikle arifler arasında, sufiler arasında İlahi emirler karşısında böyle bir ayrıma gitmezler neredeyse. Emrin büyüğü küçüğü olmaz. Emredenin büyüğü küçüğü olur denir. Günah söz konusu olunca da günahın kendine değil, kime karşı işlendiğine bakmalı. Kimin sözü dinlenmiyor ona bakmalı diyerek her günahtan kaçınmak gerektiği, bu noktada hassas bir kulluk kıvamı tutturmak gerektiği üzerinde durur ariflerimiz, mürşitlerimiz. Böyle görüşlere rağmen meşhur ve makbul olan alimler arasında böyle bir tasnifin varlığını kabuldür. Yani büyük günah, küçük günah tasnifi kabul edilir. Zira ayet-i kerimede اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ Siz eğer yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız küçüklerini biz örteriz anlamında ayetler ortaya çıkınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de efendim, bir şekilde bu günahların tasnifine işaret eden beyanlar olunca alimlerimiz büyük günah küçük günah ayrımı yaparlar. Bu çerçevede büyük günahın genel bir tarifini verecek olursak yerine getirilmesi vacip olarak Allah tarafından bildirilen direktifleri ihlal etmek, bunlara itaat etmemektir diyebiliriz. Kesin olarak Cenab-ı Hak yapılmasını istiyor, siz yapmıyorsunuz. Yapılmamasını istiyor, siz yapıyorsunuz. İşte tam da isyan budur. Ve bu isyanın hepsi büyük günahtır. İbn-i Salah, kendisine büyük günah denilebilecek kadar büyük olan her günah kebiradır der, yani büyük günahtır der ve alametlerini şöyle sıralar. 1- İşleyene dünyevi bir cezanın tereddüt etmesi, had cezasının vurulması. Mesela hırsızlık yaptınız. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanın cezası had olarak işte elinin kesilmesi olarak ifade edilir. Zinaya düştünüz. Zinanın cezası Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bunun gibi bunlar diyor. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de dünyevi anlamda kendisine bir ceza, bir had tayin edilen günahların hepsi büyük günahtır der. 2. Kur'an veya sünnette azap veya ateşle tehdidin bildirilmesi. Yani şu davranışı yapan, şu ameli yapan kişi cehennemi boylar der mesela hadislerde. İşte kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cehenneme girecektir buyurulur. O zaman alimlerimiz der ki o zaman kibir büyük günahtır. İşte haset büyük günahtır. Riya büyük günahtır gibi efendim bu o sıralamayı yaparlar. Üçüncüsü, işleyenin fasık olarak adlandırılması. Fasık, büyük günah işleyen, Allah'ın çizdiği sınırlardan çıkan kimse demek. Eğer Kur'an bir konuda işte onlar fasıklardır diyorsa, işte müminlerden haber sızdırmak, düşmana karşı müminleri zayıf konuma düşürmek bir fısktır, bir fasıklıktır. Bu da diyor büyük günahtır. İşte iftira etmek büyük günahtır. İşleyenin fasık olarak adlandırıldığı günahlar. Dördüncüsü, failinin lanetlenmesi. Yani o işi, bir ameli yapan kişiye Allah lanet eder, melekler lanet eder, insanlar lanet eder deniyorsa, lanet de çünkü ilahi rahmetten kovulmayı gerektiren bir şeydir. Bu da büyük günahtır diyorlar. Dolayısıyla mesela Kur'an-ı Azimuşşan'daki bir hakikati gizlemek ya da Allah'ın gönderdiği ayetleri, hakikatleri bile bile gizlemenin laneti hak edeceğini bildiren ayetler vardır. Dolayısıyla bu diyelim hakkı ve hakikati geçerli bir mazereti olmadan gizleyen kimselerin de büyük günah işlediğini söyleyebiliriz. Ehl-i sünnet dediğimiz alimlerin anlayışı bu iken, hariciye fırkası mesela iman amel anlayışına mebni olarak bütün günahların büyük olduğuna inanır ve hiçbir günahın küçük olamayacağını söyler hariciler. Hatta onlar daha da ileri giderler. Büyük günah işleyeni dinden çıkarırlar ki ehl-i sünnet bu görüşe katılmaz. Yani içinde bulunduğumuz inanç esaslarını belirleyen Maturidilik, Eş'arilik gibi ekoller ki ehl-i sünnet alimleri bunlardır. Bir de selef alimleridir. Onlar Günah işleyen kimsenin dinden çıktığını söylemezler. Günahkar mümindir derler. Mümindir ama günahkardır. Allah dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ama insanı imandan çıkarır derseniz o zaman o farklı bir kategori olur. Büyük günahların neler olduğu konusunda yerleşik ve sabit bir liste mevcut değildir. Mesela büyük günahların 7 tane olduğunu söyleyenler genellikle Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen şu hadis-i şerife dayanırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki 7 büyük günahtan sakınınız. Orada bulunanlar onlar hangileridir ya Resulallah diye sorarlar. Bunun üzerine Habibullah Efendimiz Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak ve hiçbir şeyden haberi olmayan iffetli mümin kadınlara iftira etmek cevabını verir. Meşhur ve yaygın olan görüş kebairin yani büyük günahların 70 tane olduğudur. Büyük günahları sayıyla sınırlandıran görüşlerin yanı sıra bu sayının herhangi bir sayıyla sınırlandırılamayacağını söyleyenler de vardır. Yani büyük günah esasen Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerinin yapılmaması, kesinlikle yapılmasını istemediklerinin de yapılmasıdır. En genel çerçevede böyle bir cümle kurabiliriz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak isim adını verdiği, bu isim adını verdiği günahların gizli ve açık olabileceğini şöyle hatırlatır. İsmin yani günahın açığını, zahir olanını da gizlisini de yani batın olanını da terk edin. Demek ki bir açık günahlar var, bir de belki görünmeyen iç günahlar var. Elmalı bu ayetin izahında şu açıklamaları yapar. Der ki, kötü fiilin açığını da yapmayın, gizlisini de. Yani bir şey Allah tarafından yasaklanmışsa, zina yasaklanmışsa mesela, onu açıktan da işlemeyin, gizli de işlemeyin. Hırsızlık yasaklanmışsa, onu bile bile de hırsızlık, herkesin göz önünde yapmayın, gizli de yapmayın. Bu anlamda verilebilir diyor Elmalı Muhammed Hamdi Hazır. İsmin zahiri yani bu büyük günah diye ifade ettiğimiz bu ismin açıktan olanı, kötü fiilin açığı tabiri evvel emirde iki manayı içerir. Birisi açıktan açığa alenen yapılan kötü fiil, diğeri de isterse gizli yapılsın, kötülüğü kötü olduğu açık ve bedihi olan fiil demektir. Kötü fiil açık belli, ondan vazgeçin. Buna mukabil bu isim diye ifade edilen günahın batını da yani gizlisi de iki çeşit demek olur ki birisi gizli yapılan kötü fiil. Birisi de isterse açıktan yapılsın. Kötülüğü gizli yani hafi yani fenalığı başlangıçta açıktan açığa anlaşılmayan ve onun kötülüğü esas sonradan ortaya çıkan fiillerdir. Bundan başka bir fiil ya zina, hırsızlık vesaire gibi uzuvlar ile yapılır veya inançsızlık, haset, kibir gibi sırf kalp ile yapılır. Ve bu ismin zahir ve batını tabiri bu farka da şamil olursa da bu evvelkilerin içinde zaten dahildir. Yani hem insanın kalbiyle işlediği büyük günahlar olabilir ki kibir böyle bir şeydir. Allah muhafaza, şirke düşmek böyle bir şeydir. İhlassızlık, riyaya düşmek böyle bir şeydir. İnsanın kendini beğenmesi böyle bir şeydir. Haset böyle bir şeydir. Bunlar da olabilir. Bu günahlardan da Cenab-ı Hak sakınmamızı istiyor. Usullarla yaptığımız günahlardan da sakınmamızı istiyor. Allah Resulü Efendimizin böyle bir yine günah tanımı vardır. El-İthmu mâ hâke fî sadrik ve kerihte en yattali aleyhinnâs ki Efendimizin tarifi böyledir. İthim der Efendimiz, o günah der, o kalbe iz bırakan günah. Sadra yani kalbe yerleşen, adamın içine oturan, içini tırmalayan, içine oturan, içini inciten ve insanların muttali olmasını istemediğin şeydir der. Bu tariften hareketle esasen bu günahı neticesi itibariyle gönlü karartan ve insanın iç dünyasının daralmasına sebep olan günahlardır diye tanımlamak mümkündür muhterem dinleyenlerim. Bu kavramın, yani ithim kavramının, ki kalbe doğrudan nispet edilen, kalbi yaralayan günah budur, büyük günahlar için kullanılan bir kavram olma özelliği, Yüce Rabbimizin eğer size yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız ayetiyle birlikte değerlendirildiğinde, bu kelime, Kur'an'daki günah kelimesi, isim kelimesi, gönlü yaralayan günah olarak tanımlanabilecektir. Bunun artması kalbi paslandıracak, yaralayıp hasta edecek ve sahibini hak ve hakikatlere karşı perdeleyecektir. Perdelenme, mühürlenmeye, mühürlenme de idrak, görme ve işitme gibi kalbi melekelerin iptaline sebep olacaktır. Böyle bir kimsenin salih amel işleyebilmesi bir yana, düşünce, söz ve davranışlarının tümü adeta günah kesilecektir. Bu durumda olan kimseyi Kur'an ethim diye, yani adeta günahkar, artık günah her tarafını kaplamış diye nitelendirilir. Günahlarla her tarafından kuşatılmış bu kimse de netice itibariyle, sonuç itibariyle imandan bile eser kalamayabilecektir. Artık böyle birisi cehenneme girecek ve günahına tam bir karşılık olarak çetin bir azapla karşılaşacaktır. Hatta cehennemdeki yiyeceği bile Kur'an'ın ifadesiyle ta'amül ethim denilen zakkum olacaktır. Yani günahkar yiyeceği böyle zakkum olacaktır. Allah Teala müminlerin böyle bir durumla karşılaşmamaları için günaha düşmeleri halinde tevbe ve istiğfara yönelmeleri gerektiğini Rabbimiz hatırlatır ve buyurur ki, kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yargılayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Furkan suresi ayet 68-70'te de yine şöyle buyurur Rabbimiz, ve o gerçek Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, ibadet etmezler. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha, o ithme bulaşmış olur. Kıyamet günü onun için azap kat kat katlanır ve o azabın içinde hor ve hakir olarak kalır. Ancak tevbe edip inanan ve doğru dürüst iş yapanlar müstesnadır. Hak Teala onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır ve pek merhametlidir. Muhterem dinleyenlerim, kalp hassas bir cevherimizdir, öz cevherimizdir. Şu gök kubbenin altında yaşarken onu tozlandırmamak, onu günah kirleriyle karartmamak ve daha da önemlisi fonksiyonunu yapamayacak hale getirmek gibi bir felakete düşmemek önemlidir. İşte kalp bir anlamda günahlarla bu sonuca doğru gitmektedir. Günahlar işlene işlene adeta kalp üzerinde ikinci bir tabiat, ikinci bir katman haline gelmektedir. Öyle olunca da zifiri karanlık içerisinde kalan öz cevherimiz nurlu işler yapmaya iradesi, gücü, kudreti, istidadı kalmamaktadır. Öyle olunca belki akıllı mümine düşen, kalplerimizin günahlardan etkilendiğini düşünerek en akıllı yolun kirlenmemek, kalbi kirletmemek olduğunu gündemine almasıdır. Kirlenmemek esastır. Ama bir şekilde ayağımızın çamura battığı gibi yüreğimize de bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahların çamurları sıçrayabilir. Çaresiz değiliz elhamdülillah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarın, Allah'tan mağfiret talep etmenin, af dilemenin kalpteki o siyah noktacıkları sileceğini, onu yine eski tertemiz haline dönüştüreceğini bize müjdeler. Nice nice ibadetler vardır ki bizleri arı duru kılar. Mesela hac ibadeti bunlardan birisidir. Namazlarımız öyledir. Küçük günahlar bir şekilde affa maruz kalabilir. Onların affedilmeleri nispeten belki daha kolaydır. Elbette Allah'a her şey daha kolaydır ama insan büyük günaha düştüğü zaman kalbi daha büyük yara almaktadır. Onun izi kalpteki izi daha derinlere doğru inmektedir. Öyle olunca o derin yaraların iyileşme süreci daha da uzundur. Bu bakımdan insan büyük günahlara karşı daha bir hassas olmalıdır. Takva da zaten öncelikle kişinin kendini böyle günahlara karşı korumaya almasıdır. Yüce Rabbimiz sık sık bize bunu hatırlatır. Kendinizi koruyun der. Hakikatinizi koruyun. Özünüzü koruyun. Özünüzü çürütmeyin. Özünüzü hasta etmeyin. İnsanın işte gözü hastalansa efendim görmesi gerekenleri doğru göremiyor. Kulağı hastalansa doğru işitemiyor. Eli hastalansa tutması gereken şeyleri doğru tutamıyor. Aynen bunun gibi. Eğer insanın günahlarla kalbi hastalanırsa kalp fonksiyonunu yitiriyor. Orada muhabbetullah yeşermiyor. Haşyetullah, Allah korkusu yeşermiyor. Marifetullah, Allah'ı tanıma bilgisi orada oluşmuyor. Kalp titremiyor Allah'ı hatırlayınca. Kalpte tevazu yeşermiyor. Kalpte derinlik, tefekkür oluşmuyor. Kalpte idrak oluşmuyor, anlama duyusu oluşmuyor. Kalpte akletme fonksiyonu çalışmıyor. Bütün bunlar işte günah kirlerinin kalbin çalışmasının önünde büyük engel olduğunu gösteriyor. Öyleyse günahkar bir kalbe sahip olmaktansa tertemiz, arı duru bir kalbe sahip olmayı hedeflemeli ve Rabbimizin huzuruna yüzü kara bir şekilde değil, yüzü temiz, özü temiz bir kul olarak varabilmektir. Hepinizi saygıyla efendim selamlıyor, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Kalbi Hayat programını dinlediniz.